Ayrımaltı, Mafya, Yeraltı'nın Kriminal Efendileri, Atilla Akar, sayfa 63. Yeni sınıfın oluşumu, gabelottolar ya da besle kargayı oysun gözünü. Hükümetin beslemekten vazgeçtiği haydutlar, düzenin bir zamanlar onlara yüklediği kır jandarması görevlerini kendi çıkarlarına uygun olarak yerine getirmeyi sürdürüyorlardı. Heron Lepper. Mafyatik kültürün temelleri artık hazırdı. Geriye onu ete kemiğe kavuşturacak yapılar kalıyordu. Bu yapıların nüveleri de zaten Sicilya'nın sosyal-ekonomik yaşamının içinde vardılar. Bu anlamda mafya gökten zembille inmedi ve söz konusu yapıların içinde pişerek kimliğini oluşturdu. Mafyanın iskeleti olarak da tanımlayabileceğimiz yarı militer ve kriminal özellikler gösteren milisvari örgütlenmeler Sicilya'nın baronluk sistemi içinde kozalandılar ve sonunda o kadar büyüyüp tehlikeli bir hale geldiler ki onları besleyen baronları alt edecek ve yerlerine geçecek kadar palazlanabildiler. Mafyöz dönüşümün sacayakları, braviler, campieriler ve özel ordular. Güvenlik ihtiyacına paralel olarak baronlar başta kendi güvenlikleri olmak üzere toprağın hakimiyet alanlarının korunması için küçük çaplı birer ordu oluşturarak bir takım silahlı adamlar beslemeye başladılar. Bravi ya da Campieri denilen baronlara bağlı özel güvenlik kuvvetleri ayrıca baronun koyduğu yasaların uygulanması, anlaşmazlıkların çözümü ve isyan etmesi mümkün köylülere karşı da kullanılmak üzere organize olmuşlardı. Baronlar silahlı güç açıklarını braviler sayesinde kapatıyorlardı. Hayatlarını ortaya koyacak kadar barona bağlı bu kişiler genellikle eski haydutlar, sabıkalılar, kaçakçılar veya saklanan suçlulardan oluşuyorlardı. Oldukça zorba, acımasız ve korkusuz karakterdeydiler. Bu noktada braviler derleme toplama bir çapulcular ordusuydu. Ancak baronlar onları koruyor, elindeki yasal imkanları lehlerine kullanıyor ve karşılıklı bir himaye ilişkisi oluşturuyorlardı. Eskiden suçluların sadece sığındığı baronlar şimdi onları hem koruyup hem de beslemekle yükümlüydüler. İşte bu braviler zamanla evrim geçirip mafyanın ilk çekirdek birimini oluşturacaklardı. Baronlar düzeninin silahlı vurucu gücü bravilerdi. Zor kullanma yetkisi de baronlara ait olduğu için onu da baron adına fiilen braviler kullanıyor ve sanki yasal bir kuvvetmiş gibi etkinlik yürütüyorlardı. Bütün bunlara Sicilya'daki merkezi yönetimin zayıflığı ve zaaflarını da eklediğinizde baronların bravilerinin nasıl bir güç oluşturduklarını tahmin etmek zor olmasa gerekir. Zamanla mafya bravilerin dönüşüm süreci içinde mayalanacaktı. Baronlar tarafından koruma altına alınan braviler uygulanan sistemin temel direklerinden biri haline geleceklerdi. Temelinde karşılıklı himaye vardı. Koruma altına alma uygulaması baronlarla bravilerin ilişkilerinde daha bir genişledi. Eski dönemde koruma deyince sadece suçlulara sığınma hakkı verme ve onları yasalara karşı koruma, misafir etme anlamına geliyordu. Fakat baronlar bunlara ek olarak bravileri saklamaya, iaşe etmeye, giydirmeye, barındırmaya, çeşitli hizmetler verdirerek ekonomik bakımdan kendilerine bağlamaya başladılar. Dipnot Murat Çulcu, Dünyamızı Saran Mafya Cilt 2. Bu anlamda bravileri mafyanın tohum hali kabul edersek baronları da onların döl yatağı kabul etmemiz gerekecekti. Çünkü mafya uzun vadede bu birleşmenin gayrimeşru çocuğu olarak vücut bulacaktı. Hem de öyle bir çocuk ki ileride babasını yani baronları bile yok edecek türden. Sicilya'nın devletsizlik geleneği bir kere daha en kötü sonuçlarından birini yaratacaktı. Baronlar bravilere yaslanarak kendi özel güvenliğini sağlarken diğer yandan devlet ise kendi bravilerini yaratma yoluna gidecekti. Devletin kundağında büyüyen kriminal çocuklar. Aslında bu örnek modeli yani haydutlara, suçlulara dayalı özel orduyu devlet yaratmıştı. Sicilya'da devletin her zaman zayıf, hatta kırsalda neredeyse yok oluşu devleti kriminal tiplere muhtaç hale getirmişti. bir tür koruculuk sistemi ya da kır jandarması türünden yarı resmi bir yapı kurmak zorunda kaldı. Bunların kendilerine özgü üniforma benzeri giysileri de vardı. Daha önce haydutlara, yağmacılara karşı asayişi korumak üzere kullanılan aynı kökenden gelme güçler, iti ite kırdırma politikası 16. yüzyılın ortalarında resmileşerek 10'ar kişilik sivil askerlerden oluşturulan yarı resmi bir tür kır jandarmasına dönüştü. Devlet kırda başa çıkamadı, haydut ve suçluları sözüm ona denetim altına almak maksadıyla onları güvenlik ağı içinde görevlendirmiş, hatta içlerinden bazılarına, genellikle en azılılarına rütbe dahi vermişti. Bir zamanların canileri şimdi bölgelerinin güvenlik kuvveti olarak atanıyorlardı. 1875 yılında görevden henüz dönmüş Başsavcı Tajani, büyük bir isyan duygusuyla ve onları diken olarak tanımlayarak gözlemini İtalyan parlamentosunda şöyle ifade ediyordu. En irileri Montreal'de bulunan bu dikenler huzura çıkarıldılar. 6 kişiydiler ve hepsi en tanınmış suçlular arasındaydı. Bu duruma rağmen birincisine Guardia Campestri'de yani kır polisinde komutan rütbesi, ikincisine varoşlardan sorumlu ulusal muhafızın komutanı rütbesi verildi. Diğer dördü de ulusal muhafız yüzbaşısı yapıldı. Dipnot Pino Arlacchi, Mafya Ahlakı, Kapitalizmin Ruhu. 19. yüzyılın başında ise bu birlikler doğrudan İçişleri Bakanlığı'na bağlandı ve sayıları, görev bölgeleri ve eleman kapasiteleri arttırıldı. Yerel bir capitano görevi alırken belediyeye teminat yatırıyor ve hırsızlık olaylarını takip ediyordu. Dipnot capitano yüzbaşı demek. Ancak köylü kurnazlığının kafası genellikle pisliğe çalışıyordu ve plan tutmadı. 1860'da bu kurum yeterince işlevli bulunmayarak lağvedildi ve bölgeler resmi polislere bırakıldı. Bunun dışında köy korucuları ya da tarla bekçisi denilen türde kişiler de vardı. Ancak onlar da çetelerle ya işbirliği yapıyor ya da yapmak zorunda kalıyorlardı. Çoğu kez sürülerin kaçırılmasına, ürünlerin çalınmasına göz yumma noktasındaydılar. Özel güvenliğin güvensizliği. Ortada ciddi bir sorun vardı. Halk polislere ve devletin güçlerine, kır jandarmasına itaat ettikleri kadar itaat etmiyordu. Resmi polis onlara hep yabancıydı ama kır jandarması Sicilyalı, yani onlardan biriydi. Bu yarı resmi avami yapılar her ne kadar normal bir koruma gücüne yakışmayacak tavırlar içine giriyor olsalar da halk tarafından benimseniyor ve kabul görüyorlardı. Ancak zamanla bunlar belli rüşvetler karşılığında suça göz yummaya, hırsız ve haydutlarla işbirliği yapmaya başladılar. Aralarında anlaşmalar yapıldı. Bir bölgenin kapitanosu sınırları içinde çalınan mal ve hayvanlar diğerinin sınırına kaçırılıyor, o kapitano malı sahiplerine iade etme yerine aracılık yapıp belli bir para karşılığı geri verdirtiyor, olay kendi bölgesinde olmadığı için de sorumluluktan kurtuluyorlardı. Herkes düzenin böyle kurulduğunu biliyor ama kimse itiraz etmiyordu. Yaşanan bir tür danışıklı dövüştü. Baronlar bravileri koruyor, devlet ise kır güvenliğini, onlar da hırsız ve haydutları. Sicilya'daki sistem kanunları ve halkı korumak üzerine değil, herkesin birbirini koruduğu ama aynı zamanda soyduğu garip bir anlayış üzerine oturuyordu. Devlet her zamanki gibi ya akılsızlığından ya da çaresizliğinden kendi altına uyacak bir canavar yaratmaktaydı. Sonunda tüm halk böylesi kişi ya da yapıların koruması altına girdi. Koruma altına girmek bunlara belli bir haraç vermek anlamına geliyordu. Onları koruyanlardan kimse onları korumadığına göre, yani devlet, eldekiyle iyi geçinmek ehven-i şerdi. Resmi polis ve karabiniyeriler, yani jandarmalar ise halk tarafından bir işgal gücü gibi algılanıyor, bölgelerde işlenen suçlar onlara ihbar, yani omerta edilmiyordu. Ayrıca resmi polis ve jandarma bölgeyi tanımıyor, hatta lehçesini bile anlamıyorlardı. Meydan her türden sözüm ona yarı resmi ve özel koruma güçlerine kalmıştı. Merkezi yapının yetersizliği ve yozlaşma. Bütün bunlara devlet ve bürokrasi içinde kurulan özel bağlantıları, ki Sicilya'da modern bürokrasi yoktu, feodal ilişkilerle halledilen meseleleri ve yörenin güçlü kişisine göre alınan pozisyonları eklediğinizde ortaya alternatif otoritenin zemini çıkıyordu. Sicilyalı memurlar yasanın ve devletin kurallarını değil, bu güçlü kişilerin emir ve taleplerini dikkate alıyorlardı. Sicilya'da devlet gücü bir komediden ibaretti. Devletin maaşlı memurları devletin değil, böylesi kişilerin memurlarıydı. Devlet bir tutuklama kararı verse bile memurlar vasıtasıyla haber uçurulur ve zanlı hemen ortadan kaybolurdu. Adalet mekanizması da mafyöz tutum tarafından ele geçirilmişti. Adalet pretore denen yüksek görevlinin emirlerine bağlıydı ve o da bir Sicilyalıydı zaten. Sadece şeklen zaptı tutulmuş ama üzerine gidilmeyip peşi bırakılmış yüzlerce hırsızlık olayı vardı. Ayrıca bürokrasi çoğu kez kasıtlı olarak o kadar ağır işliyordu ki işini bilen memurlar eliyle bir olayın neticelenmesi çok uzun sürüyordu. Bu ise mafyöz kültürü besliyordu. Adalet arayanlar pre-mafya kesimlerin koruması altına giriyor, sorununu onlara havale ediyor, onlar da çabucak hallediveriyorlardı. Sonunda aynı güçler önlerinde hiçbir somut engel olmadığını görünce daha da cesaretlenecek ve belli kişiler kendi gruplarını yani ailelerini kurup mafyatik şekillenişin ilk biçimlerini oluşturacaklardı. Ancak bütün bunlar anladığımız manada mafyanın oluşması için henüz yeterli değildi. Tüm malzeme hazırdı ama bir şeylerin daha pişmesi gerekiyordu. Mafyanın atası Gabelotto'lar, kriminal yeni sınıf ortaya çıkıyor. Burada bir es verip bir noktayı önemle belirtelim. Çoğu kişi için mafya bir avuç kötü niyetli ve cani karakterli kişinin yasaları hiçe sayarak oluşturdukları yapılardır. Bu elbette dar manada yanlış değildir ama içinde çok önemli perspektif bozuklukları taşımaktadır. Çünkü mafya özünde sınıfsal bir olaydır ve Sicilya özelinde sınıfların yeniden mevzilenmesinin bir ürünüdür. Olayı bu boyutuyla göremeyen bakışlar mafyayı da anlayamaz ve doğru bir tanım getiremez. Mafyayı mafya yapan Sicilya'daki sınıfsal kırılmalar veya altüst oluşlardır ki bu olmasaydı mafya küçük çeteler veya kriminal kişiler düzeyinde kalır, asla toplumsal bir iktidarın kendine özgü şekillenişi olamazdı. Bu noktayı önemli hatırlattıktan sonra işin bam teline geçebiliriz sanırım. Bütün bunlara ilaveten Sicilya'ya özgü bir kurum daha vardı ki o da bir tür çiftlik kahyası diyebileceğimiz Gabelotto'lardı. Babaların, donların ataları da diyebiliriz. Bunlar özellikle 19. yüzyılda şekillenen bir yardımcı yönetici gibiydiler. Baronun olmadığı zaman ya da baron adına toprağın işletim ve dağıtım hakkını üzerine alan kişilerdi. Aslında bunlar genellikle anlaşıldığı biçimiyle kahya da sayılamazlardı. Çünkü kahya doğrudan çiftlik sahibinin maaşlı adamı ve onun emirleri doğrultusunda tüm çiftlik işlerini halleden sorumlu kişiydi. Bu anlamda doğrudan çiftlik sahibine bağımlıydı. Statüsü farklı olsa da aslında o da çiftlik sahibinin emrinde çalışan bir tür işçi ya da memur gibiydi. Oysa Gabelotto bundan farklı ve özerkliği olan biriydi. Zaten tersi olsaydı her zamanki konumunda kalır ve mafyaya evrilemezdi. Baronların çiftlik ve arazileriyle ilgili birçok işi halletseler bile doğrudan baronun adamı sayılamazlardı. Aynı nedenle o sıradan bir çalışan olmadığı gibi tipik bir kahya da değildi. Bunlara baronlarla köylüler arasındaki bir tür aracılar demek daha doğru bir tanım olurdu. Sicilya'da sınıfların dizilişinde bir ara kategoriydiler. Köy kökenli olmakla birlikte ne tipik köylü ne de soyluydiler. Sicilya kırsal yapısına göre şekillenmiş bir çeşit orta sınıf elemanı gibiydiler. Ne kiracı ne sahip, Pizzu'nun gaga ıslatıcıları. Gabelotto'lar şeklen baronların elindeki toprağı toptan kiralayan kişilerdi. Ancak klasik kiracı konumunda da değillerdi. Çünkü kiraladıkları toprakları kendi adlarına işletmiyorlardı. Onlara toprağı kiralama hakkını kiralayan kişiler demek daha doğru olacaktı. Bu tamamıyla Sicilya'ya özgü bir sistemdi. O şeklen kiralamış gibi göründüğü toprağa hiç dokunmadan toprağı belli parsellere bölüp işletim hakkını belli bir müddet gene belli bir para veya ürün karşılığı köylülere kiralayan bir aracıydı. Üstelik sadece toprağı değil, tarım aletlerini, üzerindeki evleri ve benzerlerini de kiralıyordu. Fakat basit bir aracı olmayışı barondan devraldığı imtiyazı bir değil, birçok alanda adeta paket olarak kullanmasında ortaya çıkıyordu. Palermo'da ya da kıyı kentlerinde yaşayan toprak sahibi aristokrasi, peşin ödeme kaydıyla arazilerini 3 ya da 5 yıllığına Gabelotto'ya kiralıyordu. Gabelotto'nun terimi genellikle kiracı çiftçi olarak tercüme edilmesine rağmen gabella terimi aslında vergi ya da kullanım ücreti anlamına gelir. Bu anlamda gabella bir imtiyaz hakkıydı ve imtiyaz haklarını satın alan gabelotto, köylülerden vergi toplama hakkını da satın almış olan bir vergi toplayıcısıydı. Dipnot James Fentress, Devrim ve Mafya, Sicilya Topraklarında Ölüm. Böylelikle köylüler baronlarla hiç muhatap olmadan pazarlığı doğrudan gabelottolarla yapıyor, para ya da ürünleri de gabelottolar topluyordu. Sonunda baron Latifundas'ının, dipnot, Latifunda asillerin doğrudan kendine ait tapulu özel mülklü topraklar, ya da Feudosu'nun, dipnot, Feudo, mülkiyeti krala ait ama işletmesi baronlara bırakılmış geniş araziler, kiralanması esnasında yalnızca gabelotto ile muhatap oluyordu. Bu arada gabelotto barondan aldığı yetkiyi kullanma aşamasında hakimiyet ilişkilerini de geliştirmekteydi. Toprakların hemen tümü kendileri Roma'da, Napoli'de, Palermo'da kurdukları Latifundia denilen büyük malikanelerde yaşayan Sicilyalı prenslere ve düklere aitti. Toprak sahipleri buralardan gelen geliri toplamak ve topraklarına sahip çıkmak için gabelottileri kullanırdı. Böylece gabelottiler bugün mafya dediğimiz camianın ilk kadrosunu oluşturdular. Toprakların mutlak hakimi haline gelen gabelottiler bir süre sonra bulundukları mevkiyi kullanarak çok düşük fiyatlara latifundiyaları kiralamaya başladılar. Hiç kimse onlara belli bir haraç vermeden koyunlarını otlatmayı ya da buğdayını ekmeyi başaramaz hale geldi. Silahlı adamlarıyla etrafı kolaçan ederek herkesin kendilerine boyun eğmesini ve haraç vermesini sağladılar. Dipnot Emine Çaykara dünden bugüne değişen yüzüyle mafya. Mevcut sistem uygulanmadan önce köylüler uzun yıllardır direkt baronla anlaşıyorlardı. Tohum, gübre ve su masraflarını yarı yarıya paylaşıp hasat sonunda üründen belli bir payı da mal sahibi barona veriyorlardı. Sorun çıkmıyordu. Ancak bu toprak sahiplerinin şiddetli karışıklıklar sonrası adayı terk etmedikleri dönemdeydi. Dolayısıyla baronların toprağını paylaştıracak, çıkan sorunları halledecek bir yönetici ara sınıfa ihtiyaç duyuldu. Topraksız köylü çok olduğu için hiçbir zaman toprağın boşta kalması veya ırgatlar eliyle doğrudan baron tarafından işletilmesine de gerek kalmıyordu. İlk başlarda bu görev baronun fedaileri, özel koruma ordusu olan bravilere veya tarlanın koruyucusu kampiyerilere veriliyordu. Bu durum onların başı veya komutanı durumundaki özel milis, kahya karışımı, atlı ve silahlı gezen soprastaniyelerin otoritesine otorite katıyordu. İstediğine toprağı kiralıyor, istemediğine kiralamıyordu. Son derece keyfi tutumluydular. Ancak önceleri baronun adamı konumundaydılar. Kazançları da barona vermekle mükelleftiler. Baronlar onlara sadece maaşlarını veya anlaştıkları parayı ödemekle yükümlüydü. Ancak zamanla bunlar tam bir baş ağrısı haline geleceklerdi. Kampiyeri yalnız ortakçı köylülerden zorla haraç toplamakla kalmaz, aynı zamanda kendilerini zorla malikanenin yöneticisi olarak kabul ettirirlerdi. Üstü kapalı tehditlerle yönetici ya da mülk sahibini şirketlerinden birinde iş vermeye ikna etmeye çalışırlardı. Kampiyeri denen bu güvenilir adamlar her ne kadar hayvan hırsızlarını ve küçük hırsızları çiftlikten uzak tutmakta hatırı sayılar kişiler durumuna gelmişlerse de varlıkları yönetici veya mülk sahibi için çoğunlukla yük olmuştur. Dipnot Pino Arlaki, Mafya Ahlakı, Kapitalizmin Ruhu. Ancak köylülerin toprak kiralayabilmek için ayrıca korunmaya ihtiyacı vardı ve bu himayeyi doğrudan barondan göremediği için soprastaniye ve ekibine ayrıca bir bedel ödüyordu. Onlarla iyi geçinmek gerekiyordu. Bu bedel mafyanın temel literatürüne giren pizzu, yani haraçtı. İşte ilk mafyatik haraçlama pizzu toplama yetkisinin oluşmasıyla başladı. Mafya jargonunda gaga ıslatmak olarak geçen koruma haracı geleneği bu şekilde tarih sahnesine çıktı. Üstelik giderek kurumlaştı. Yasal olmasa bile meşru bir biçim aldı ve baronlar da buna çıkarları için göz yumdular. Böylelikle ayrı ekonomik getirisi olan yeni ve ara bir sınıf doğuyordu. Bir tür vergi olan pizzu, mayalanan yeni sınıfın giderek nasıl bir otorite kurduğunun en somut işaretiydi. Toprak mülkiyeti nitelik değiştiriyor, kiracı ev sahibini kovuyor. Ancak baronların ada dışına çıkmalarıyla birlikte bravilerin daha gelişkin bir biçimi olan gabelottolar görevi üstlendiler. Bunlar braviler kadar barona sadık kişilerden oluşmuyordu. Çünkü braviler barona doğrudan bağımlı iken gabelottolar görece bağımsızdı. Aynı zamanda köylülerin düne değin barona gösterdikleri saygıyı da devraldılar. Belki mülkün sahibi yani baron değildiler ama giderek baron kadar ayrıcalıklı kişiler haline gelmeye başladılar. Aralarındaki tek fark bu ünvana sahip olmamalarıydı. Baronun yokluğunda fiilen baron gibiydiler. Tek eksikleri toprağın mülkiyetinin ellerinde olmamasıydı. Fakat çok geçmeden bu fırsatı da yakalayacaklardı. 1812'de merkezi yönetimin aldığı bir kararla toprak reformu uygulandı ve daha önce asillere kralların satılamaz kaydıyla verdiği işletmeye açık toprakların köylülere satılması kararı alındı. Ancak köylülerin büyük çoğunluğu çok fakirdi ve ellerinde toprak almaya yetecek kadar para yoktu. Oysa gabelottolar bu süre zarfında belli bir ekonomik güce ulaşmışlar, nakit para biriktirmişlerdi. Dolayısıyla toprak reformu amacından saptı ve toprakların çoğu köylülerin yerine gabelottaların eline geçmeye başladı. Köylülerin çoğunluğu açısından değişen bir şey yoktu. Baronlar gitmiş yerine gabelottolar gelmişti. Fakat gabelottolar açısından değişen çok şey vardı. Onlar artık yeni bir sınıftılar. Gabelottolar kimi kez paralarıyla ama çoğu kez de zorla topraklara el koymaya, direnen baronları şiddetle sindirmeye hatta öldürmeye başladılar. Bu dönemde ada tam bir gabelotto şiddetine maruz kalacaktı. Topraklarla ilgili haklarını savunmak için adaya dönmek isteyen asillerin adaya ayak basmaları önleniyor, terör, tehdit, kurşunlamalar, kaçırmalar, zorla imzalatılan tapu senetleri ve benzerleri gırla gidiyordu. Ayrıca parasını ödeyip toprakların yasal yollardan sahibi olmak isteyenler çıkarsa onlar da sindirilip kaçırtılıyordu. Böylelikle toprağın mülkiyeti temelinde kaba güce dayalı bir uygulamayla sürece yayılarak el değiştirdi. Bu konuda 1875 yılına ait bir belgede Dr. Gaspare Galati şunları yazmıştı. Mafya adamları kendilerini korucu ya da bakıcı olarak zorla mülk sahiplerine kabul ettiriyorlar. Bu sıfatla çalıp çırpıyor ve arazideki ürünlerden, bu ürünlerin satışından, onları satın alanlardan ve aslında her şey üzerinden haraç alıyorlar. Dahası tehdit edici mektuplarla, yani lettere di scrocco, patronlarının cüzdanlarını boşaltıyor ya da istemedikleri teftişler yapmasını önlüyor ve hatta kendi arazilerini ziyaret etmelerini bile engelliyorlar. Üstelik mülkiyetlerinin kârını ve belki de yaşamlarını kaybetmek gibi içler acısı bir duruma getirilmiş olan toprak sahiplerinin topraklarını satmak ya da kiralamak yoluyla kendilerini bu çıkmazdan kurtarmalarına izin dahi verilmiyor. Dışarıdan hiç kimsenin kira ya da satış için uygun bir teklifle gelmesine izin vermiyorlar. Öneri getirecek olanlar yaklaşmıyorlar. Eğer daha önceden bilmiyorlarsa bile uymayı reddedenlerin temizleneceği kendilerine söyleniyor. Bu arada örgüt müşterileri aracılığıyla gelip kira ya da satış için çok berbat bir teklif yapıyor ve her şeyi kaybetmekten korkan zavallı mülk sahibi bu şartlara boyun eğmek zorunda kalıyor. Böylelikle Palermo civarındaki portakal bahçelerinin neredeyse tümü güçlü mafya adamları tarafından berbat fiyatlarla satın alınmış ya da kiralanmış durumda. Dipnot James Fentress, Devrim ve Mafya, Sicilya Topraklarında Ölüm. Eğreti asiller. Bu yaşananlar aslında tümüyle bir gasptı. Düne değin baronların olan topraklar şimdi el değiştiriyordu. Yaşanan tam bir gücü gücüne yetene durumuydu. Toprak kaba kuvvetle el değiştiriyordu. Baronların bu gaspa karşı koyacak güçleri yoktu. Ellerindeki tek güç şimdi dönüp kendilerini vuruyordu. Dünün sıradan cahil kriminal bravisi, gabelottosu şimdi efendi oluyordu. Gabelotto salt kaba gücüne dayanarak toprakları ele geçiriyor ve asil olmayan asiller sınıfına otomatik olarak dahil oluyorlardı. Bu eğrelti asiller zamanla mafyaya dönüşeceklerdi. Hatta ileride para veya zor yoluyla yaptıkları evliliklerle içlerinden asalet ünvanları alanları bile olacaktı. Ama en önemlisi düne değin baronlara ait olan zor kullanma yetkisi ve ayrıcalığı artık gabelottoların eline geçiyordu. Şimdi Sicilya onların Sicilyasıydı. Baronlar açısından tam bir besle kargayı, oysun gözünü durumu yaşanmaktaydı. Bütün bunlardan sonra şu sonuca varabiliyoruz. Eğer merkezi devlet 1812'de doğru düzgün bir toprak reformu uygulayıp toprağı yoksul köylülere dağıtabilseydi, ki bu mümkün görünmüyordu, sonradan mafyaya dönüşecek olan gabelottolar da etkinlik kuramayacaklardı. Hatta böylesi bir toprak reformu hiç yapılmasa ve toprak asillerde kalsaydı gene aynı sonuca ulaşılacaktı. Fakat her ikisi de olamadı ve aldığı kararın arkasında duramayan zayıf devlet bizzat bir başka düzensizliğe kapıyı aralamış oldu. Sicilya'daki toprak mülkiyetinin aldığı ya da alamadığı şekil mafyanın zeminini de yaratmıştı. Cılız ve üst yapısal burjuva devriminin tek sonucu mafyatik devrime yol açması oldu. İçi boş idealist halk yönetimi sloganlarının vardığı fiili gerçek Sicilya koşullarında mafya yönetimi oldu. Tersi olsaydı belki kriminal kişi ve çeteler gene olacak ama asla bir iktidar gücü, bir sınıf gibi hareket eden ve dönüşüm geçiren bir yapıya sahip olamayacaklardı. Adada 1812 yılında feodalizm kaldırıldı. Bu soyluların güvenlik ve adalet üzerindeki etkisinin yok olması demekti. More e misto imperio kaldırıldı. Yani soyluların bulundukları bölgelerde kendi yasalarını koymalarının önlerine geçildi. Bundan sonra yasa uygulayıcısı devlet olacaktı. Koruma ve yasa uygulama 1861'li yıllarda İtalyan Birliği'nin sağlanmasıyla merkezileşti. Batı Avrupa'da merkezi iktidar güçlenirken soyluların gücü azalıyordu. Ama Sicilya'da bir boşluk ortaya çıktı. Bu boşluk kısa zamanda yeni koruyucular olan mafyözler tarafından dolduruldu. Güvenlik merkezileşme yerine eskisinden çok daha fazla parçalanarak özel odaklara dağıldı. Avrupa'nın diğer bölgelerindeki orta sınıflar yetenek ve imkanlarını ticari rekabette kullanırken Sicilya'daki rekabet şiddetin efendileri arasında yürüyordu. Tehlikeli sınıfın yükselişi ve mafyaya dönüşmesi. Asiller sınıfının tekeli gitmiş, yerine zorbalık tekeli diyebileceğimiz yeni gaspçı sınıfın tehlikeli tekeli gelmişti. Giderek yükselişe geçen bu sınıf 1860'lardan itibaren çıkarını herkese karşı, devlete, asillere, köylüye, isyancılara ve benzerlerine gayet iyi savunan yeni sınıfın iktidarı, adada zaten her dönem var olan mafyatik kültür ve ilişkilerin resmiyet kazanmasıyla neticelendi. Artık onlara rağmen hiçbir şey yapılamazdı. Devrim bile. Devrimleri destekler görünüp alttan alta gerçekleşmemesi ve statükonun devamı için çalıştılar. Buna rağmen halen bir sorunları daha vardı. Baronlar yüzyılların getirdiği rafine ve seçkin bir kültürün ürünü olarak doğal olarak saygı görürlerken yeni kriminal baronlara bu gösterilmiyordu. Geriye onu zor da sağlamak düşüyordu. Böylelikle eskinin gabelottosu kabuk değiştirip hızla mafyaya dönüşmeye başladı. Mafyöz kültür yüzyıllardır Sicilya'nın damarlarında dolaşıyordu. Zaten o kültürün bir ürünü olan mafya, mevcut kültürel kalıpları bir örgüt potasına döküp eritecek, gerisi ise zaten kendiliğinden gelecekti. O haydutlar gibi toplum dışında kalarak değil, toplumla bütünleşmiş bir şekilde Sicilya'nın tüm hücrelerine yerleşecekti. Alt sınıfların geriye döndürülemez kriminal iktidar süreci ve yükselişi başlamıştı. 6. ayrımın sonu, sayfa 76.